Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kola ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Hordad 1400, Hicri Kameri 6 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 17 Haziran 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Ahmet bin Musa Şah Çırak Hazretlerini Anma Günü özel programı, kalıcı ıtır ve koronavirüs bize neler yaptığı başlıklı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi hiçbir ülkenin seçimlerinin İran gibi emperyalizmin saldırısına uğramadığını söyledi. Nevvab, hac merasimine katılmak İranlı hacı adaylarının en tabii hakkıdır dedi. İran İnsan Hakları Merkezi, Amerikan demokrasisinin getirisi kaostan başka bir şey değildir dedi. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi, İran ile nükleer müzakerelere katılma talebinde bulundu. Türkiye ve Mısır, Refah sınır kapısını açık tutma konusunda anlaştı. Irak'ın batısında bir Amerikan askeri konvoyuna saldırı düzenlendi. Şimdi haberler.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili dün televizyondan halka hitaben yaptığı konuşmada, bu seçimler ülkenin başta iktisadi ve diğer meselelerinin geleceğinin belirlenmesinde çok önemli derecede etkili bir süreçtir dedi. Dünyada hiçbir ülke seçiminin İran seçimleri gibi istikbar güçlerinin saldırısı altında olmadığını belirten Ayetullah Hamenei, yarın düzenlenecek 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmada yabancı medya gruplarını İran seçimleriyle ilgili yayınlarını eleştirerek Amerika, İngiliz ve onların kontrolünde hareket eden basının İran'daki seçimlerin meşruiyetinin sorgulanması için yoğun propaganda yürüttüğünü söyledi. İslam İnkılabı rehberi siyasi hareketlerin seçimlere görkemli katılımının güzel olduğunu ama asıl felsefenin halkın seçimlere katılımı olduğunu söyledi. Düşmanın yorulmadan halkın seçime katılımını azaltmaya çalıştığını, İran'ın zayıflatılması, baskıların artması ve siyasi, ekonomik ve terörist müdahalelerine değinen Ayetullah Hamenei, sorunların güçlü bir adayın seçilmesiyle çözülebileceğini ve Cuma günü de Allah'ın inayetiyle halkın yeniden İslam ve İslam Cumhuriyeti'ne oy vereceğini söyledi. Halkın Cuma günü seçimlere katılarak ülkenin kaderini belirleyeceğini ifade eden İslam İnkılabı rehberi, halkın yapacağı büyük eylem seçimlere katılım ve kullanacakları oydur. Halk seçimlere katılacak ve rejime onur verecektir. Herkes seçimlere katılmalıdır. Çünkü ülkenin sosyal nizamı bu katılıma ihtiyaç duyuyor. Cumhur olmazsa İslam Cumhuriyeti olmaz dedi. İran'a düşmanlık yapan odakların özel olarak seçimlere karşı yayın yaptığını belirten Ayetullah Hamenei, bunların hedefi seçimleri tahrip etmek ve halkı İslam Cumhuriyeti yönetiminden uzaklaştırmaktır dedi. Seçimlere siyasi görüşlerin ötesinde bakılması gerektiğini ifade eden İslam İnkılabı rehberi, İran'ın seçimdeki coşku ve heybetini göstermemesi için her şeyi yapıyorlar. Seçim ile meyve sandığını birbirinden ayırt edemeyen halka sahip olan ülkeler 24 saat yaptıkları canlı yayınlarla İran'daki seçimlerin demokratik olmadığını söylüyor. Kabile yönetimine sahip olan bu ülkelere seçimlerin kokusu dahi ulaşmamıştır dedi. Ayetullah Hamene'yi halkın seçimlere katılmanı azaltmak ve halkı İslam Cumhuriyeti sisteminden uzaklaştırmayı yabancı medyanın temel amacı olarak görürken, tabii ki bazı gruplar dışında halk her zaman düşmanların arzularının aksine hareket etmiştir. İnşallah yarın da böyle olacaktır, dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade dün gece yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanlığı ve yurt dışındaki İran misyonlarında yurt dışında yaşayan İranlıları maksimum düzeyde seçimlere katılmaları için en üst düzeyde hazırlıkların yapıldığını söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre Said Hatipzade, İslam İnkılabı rehberinin yurt dışındaki sandık merkezlerinde İran Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılmasına yönelik hazırlıklara ilişkin endişelerini dile getirmesinin ardından yurt dışında yaşayan İranlılara gösterdiği özel ilgiden dolayı İslam İnkılabı rehberine teşekkür etti ve özellikle İslam İnkılabı rehberinin İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki renkli varlığına zemin hazırlamaya vurgu yaptığını belirterek şöyle dedi. Azer 1399'da İran Dışişleri Bakanlığı seçim sürecinin başladığını herkese duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti'nin yurt dışındaki misyonları hakkında ülkeyi bilgilendirdi ve seçimlere hazırlanmalarını istedi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ayrıca şöyle dedi. Geçen Ferverdin ayında İran Dışişleri Bakanlığı seçim pusuraları başta olmak üzere 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılması için gerekli maddeleri hazırlayacağını ilan etti ve bununla ilgili İran İslam Cumhuriyeti'nin dünyadaki tüm temsilciliklerini teslim edilmesi ve gönderilmesi girişimlerini yaptı. Said Hatipzade buna göre İran İslam Cumhuriyeti'nin 133 misyonu ve İran dışındaki 234 sandık merkezi İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapmaya hazır ve sadece 3 ülkede seçim yapılmayacak, o da Singapur, Yemen ve Kanada dedi.
İran'da yarın yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylarından Said Celili, seçimlerden Said İbrahim Reis'i lehine çekildiğini duyurdu. İrnar'ın haberine göre İran Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylardan Said Celili, devrim cephesine yer alan Said İbrahim Reis'inin gördüğü yoğun ilgi üzerine onu desteklemeye karar verdiğini söyledi. İran'da Cumhurbaşkanlığı seçim için geri sayım sürerken adaylardan Ali Rıza Zakani ve Muhsin Mihralizade de seçim yarışından çekildiğini duyurmuştu. Böylece şu anda İran Merkez Bankası eski başkanı Himmeti'nin yanı sıra yargı erkeği başkanı, reisi, eski devrim muhafızlar ordusu genel komutanı ve nizamın maslahatını teşhis konseyi, genel sekreteri Rıza'yı ve milletvekili Emir Hüseyin Gazizade Haşimi kaldı.
İslam İnkılabı rehberi ve Veli-i Fakih'in Hac ve Ziyaret İşleri Kurumu'ndaki temsilcisi Hüccetül İslam Seyyid Abdülfettah Nevvab, diğer ülkelerdeki Müslümanlar gibi hac merasimlerine katılmanın İranlıların hakkı olduğunu vurgulayarak milletimizin ve hacıların haklarını aramak bizim görevimizdir dedi. Abdülfettah Nevvab, bazı yabancı medyanın İranlı hacıların haca gitmelerine izin verilmemesi eleştirisine tepki olarak şöyle dedi. Suudi Arabistan'da şu anda İranlı yok ve diğer ülkelerin Müslümanları gibi bu hac merasimine katılmak İran halkının hakkıdır. Nevvab açıklamasına ayrıca Allah'ın herkese farz kıldığı evin haccı için neden ayrımcılık yapılıyor da siz bazı ülkelerin Müslümanlarını mahrum ediyorsunuz diye sorgularken Suudi Arabistan bu hakkı 2 yıl boyunca bizlerden aldı ve milletimizin ve ülkemizin hacılarının hakkını aramak bizim görevimizdir dedi.
İran Yargısı İnsan Hakları Merkezi, Amerika Başkanı Joe Biden'in sözlerine tweetle tepki göstererek, Amerikan demokrasisinin getirisi kaostan başka bir şey değildir, dedi. İRNA Ajansı'na göre söz konusu tweette şu ifadelere yer verildi. Irak, Libya, Afganistan ve diğer birçok ülke için Amerikan demokrasisinin getirisi darbeler, artan güvensizlik, kaos, uyuşturucu ekimi ve iç çekişme oldu. Tweet'te bu demokrasinin konuşlandırılmasının en son örneği, ülkenin doğal kaynaklarına daha fazla ve kolay bir erişim sağlamak için seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın devrildiği Nikaragua'daki darbeydi denildi. İran Yargısı İnsan Hakları Merkezi daha önce Joe Biden'in yakın tarihli bir tweetine tepki olarak yayınladığı söz konusu tweet'te, Demokrasinin altyapısı güçlü olduğunda insanlar özgürce, adil ve rahat bir şekilde oy kullanma hakkına sahip olduğunda, basın özgür olduğunda, kanunlar kim olursa olsun herkese eşit olarak uygulandığında gelişir yazdı.
Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üye ülkelerinden Dışişleri Bakanları dün Riyad'da yaptıkları toplantı sonunda İran ile nükleer müzakerelere katılma talebinde bulundular. Dışişleri Bakanlarının 148. toplantısı dün Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Sekreterliği'nde bölgesel ve uluslararası konular hakkında gerçekleştirildi. Yayınlanan bildirde Suudi koalisyonunun saldırganlığından bahsedilmeksizin Yemen ordusunu ve halk komitelerini suçlayarak onların askeri harekatı bölgesel ve küresel güvenliğe bir tehdit olarak nitelendirildi. Bildiriye göre konseye üye ülkelerde Filistin davasına ilişkin kararlı duruşlarını yinelediler ve Tel Aviv'in Filistin halkına yönelik sabotajın devam etmesini kınadılar. Bildirinin bir başka bölümünde İran ele alınırken İran'a yönelik sürekli olarak bölgede güvenlik ve istikrarı baltalamaya çalışmakla ilgili suçlamalar tekrarlandı. Konsey üyelerinin İran'la nükleer müzakerelere katılmasının gerekliliği vurgulandı. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Viyana'da devam eden nükleer müzakerelerde İran'ın füzeleri konusunun dikkate alınması gerektiğini de iddia ettiler.
Viyana'da uluslararası kuruluşlarda Rusya'nın daimi temsilcisi, İran'ın ticaret için artık İsviçre finans kanalını kullanması gerekmeyebileceğini söyledi. Genç Muhabirler Kulübü Ajansı'na göre Viyana'da uluslararası kuruluşlarda Rusya'nın daimi temsilcisi Mihail Ulyanov dün attığı bir Twitter mesajında şunları yazdı. Viyana görüşmeleri başarılı olursa İran parasını istediği zaman ve kendi isteğine göre normal kanallardan kullanabilecek. İsviçre hükümeti Amerika Hazine Bakanlığı ile koordineli olarak İran'a ilaç alımı ve transferi ve bu alandaki finansal işlemler için yeni bir mali kanalı başlattı. Ulyanov Salı günü Rusya'nın Interfax Haber Ajansı'na verdiği demeçte İran nükleer anlaşmasını İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce yeniden canlandırmak konusunda bir anlaşmaya varmak mümkün değil ancak müzakereler devam ediyor dedi. Rusya'nın Viyana Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı daimi temsilcisi hiçbir ilerleme kaydedilmemiş olmasına rağmen müzakere sürecinin ilerlediğini söyledi ve nükleer anlaşmayı tamamen canlandırmak için Viyana anlaşmalarının uygulanmasına odaklanma gereğini vurguladı.
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, İran İslam Cumhuriyeti'nin yerli bilgileri dayanarak yaptırım sırasında 100 yıllık yol aldığını söyledi. Nemeki, İran'ın korona aşısını üretmedeki başarısı diğer tıbbi başarıların yanı sıra İran'ın dünyadaki en büyük teknoloji ve tıp bilimi bilgi merkezlerinden biri olmuştur dedi. İran Sağlık Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin kaydettiği ilerleme ve başarılar sebebiyle tüm dünyada tıp bilimleri, teknolojisi ve bilgisi alanında rol oynayabileceğini de bildirdi. İran Sağlık Bakanı, İran tıbbi ekipmanlarının üretiminin uygun fiyatı sebebiyle yakın gelecekte İran tıbbi ekipmanlarının ihracatı için iyi pazarlar temin edileceğini bildirdi.
Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 227.163 COVID-19 testi yapıldı. 6.221 kişinin testi pozitif çıktı. 71 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı ise 548 olarak kayıtlarda yer aldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlı Karabağ bölgesinde barışın tesis edilmesinin bölgedeki tüm ülkelerin çıkarına olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Kafkas bölgesinde kalıcı barışın yolu bölgedeki milletlerin ve hükümetlerin karşılıklı güvene dayalı işbirliğinden geçmektedir dedi. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin Bakü'ye verdiği desteğin sürdüğünü vurgularken Türkiye hükümetinin tüm kaynaklarıyla Azerbaycan'ın yanında olacağını bildirdi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı daha önce Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarının Dağlı Karabağ bölgesinde bulunmalarını kınarken bu tür eylemleri kışkırtıcı ve bölgede barış ve güvenliği baltalamaya yönelik olarak bir girişim bildirmişti.
Türkiye Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4 PKK'lının hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, silahlı kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi ifadelerine yer verildi. Türkiye terörle mücadele bahanesiyle son 2 yıldır Irak ve Suriye'nin çeşitli bölgelerini sürekli hedef alıyor.
Türkiye ve Mısır Gazze şeridine insan yardım göndermek için Refah sınır kapısını açık tutma konusunda anlaştı. Türkiye Kızılay Kurumu Başkanı Doktor Kerem Kınık dün yaptığı açıklamada Mısır Kızılay ile Gazze şeridine Türk yardımlarının girişi ve Refah sınır kapısı ve limanlarının açılması konusunda anlaştık dedi. Kınık, Türk hükümeti Mısır ile işbirliği içinde Kahire'den Gazze'ye insan yardım gönderme sürecini takip ediyor ve şimdiye kadar çok sayıda ilaç sevkiyatı yapıldı ifadesini kullandı. Terörizm İsrail'in geçtiğimiz Mayıs ayında Gazze şeridinin çeşitli yerlerini düzenlediği hava saldırılarında 250'den fazla Filistinli şehit olmuş, yaklaşık 2000 kişi de yaralanmıştı.
Irak'ta faaliyet gösteren Kitayip Hizbullah hareketi, terör rejimi İsrail'in Filistinliler ve Kudüs'e yönelik cinayet ve saldırılarının devamında atıfta bulunarak yaptığı açıklamada İsrail'le mücadele için Kudüs denklemine girdiğini duyurdu. Fars Haber Ajansı'na göre söz konusu hareket dün akşam yayınladığı bildiride Siyonist rejim İsrail'in Amerika ve onun hain müttefiklerinin desteğiyle son 10 yılda başta Filistinliler olmak üzere Irak ve bölge halkına karşı büyük saldırılar ve cinayetler gerçekleştirdiğini bildirdi.
Terör rejimi İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarından yargılanması için önemli kararlara imza atan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda 9 yıllık görevini bıraktığını duyurdu. Görevde kaldığı süre boyunca ırkçı İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarıyla ilgili önemli kararlara imza atmış Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı 9 yıllık görevini bıraktığını duyurdu. Bir veda mesajı yayınlayan Bensouda, savcılığın adil, etkili ve caydırıcı olmak için tarafların kim olduğuna bakmaksızın korkusuzca ve kayırmadan sadece hukuka dayanarak karar vermesi gerekir ifadelerini kullandı.
Humus, Hama, İdlib ve El Raqqa illerindeki şeyhler ve aşiret büyükleri, Gast olarak bilinen Amerikalı işgalciler tarafından desteklenen Kürt milislerin girişimlerini kınadılar.
Irak'ın batısındaki Saglavye bölgesinde Amerika'ya ait bir lojistik konvoyu hedef alındı. Saldırıda iki Amerikan askeri aracı büyük hasar gördü. Ölü ve yaralı sayısı konusunda açıklama yapılmadı.
Ve Amerika Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından yayımlanan ortak bildiride nükleer savaşta kazananın olmayacağı, böyle bir savaşın asla başlatılmamasına yönelik bağlılığını onayladılar.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Şuşa Beyannamesini imzalaması etrafında. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev iki ülke arasında Şuşa Beyannamesini imzaladı. Bakü ve Ankara liderleri arasında imzalanan beyanname metni yayınlanmadı, ancak Şuşa bildirisinin imzalanmasının ardından Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhurbaşkanları bir basın toplantısına katıldı. İlham Aliyev, Türk mevkidaşı Erdoğan ile Şuşa'daki görüşmenin çok önemli ve tarihi olduğuna işaretle şöyle dedi. İmzalanan belgeler geleceğe yönelik politikamızı belirlemektedir. Bu beyanname her zaman bir arada olacağımızı ve birbirimizin güvenliğine destek olacağımızı gösteriyor. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da benzer bir trajedinin tekrarlanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve herkesi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin zaferini tanımaya ve maceralı umutları bir kenara bırakmaya çağırıyoruz şeklinde konuşuyor. Bakü ve Ankara liderlerinin açıklamaları Türkiye'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki hedeflerine ulaşmanın yanı sıra Aras Nehri'nin kuzeyinde özel imtiyazlar kazandığını gösteriyor. Görünüşe göre hatta İlham Aliyev hükümetinin 2. Dağlı Karabağ Savaşı sırasında siyasi ve askeri destek bahanesiyle Ankaralı yetkililerin taleplerinin ötesinde Ankara'ya daha fazla özel ayrıcalıklar tanımıştır. hiç şüphesiz söz konusu ayrıcılıkların tanınmasının Azerbaycan Cumhuriyeti hükümeti ve Müslüman ve Şii halkı için uzun vadeli birçok olumsuz sonucu olacaktır. Bu arada geçen ay Ankara medyasında Erdoğan'ın Şuşa şehrini ziyaretiyle ilgili haberlere bakıldığında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefet partilerine karşı seçim kampanyasını şimdiden yürütmeye başladığı görülüyor. Aslında Erdoğan'ın Şuşa ziyareti Türkiye'li bir üst düzey yetkilinin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaretten daha çok bir reklam mahiyeti taşıyor.
Türk hükümeti başta Irak, Suriye ve Doğu Akdeniz olmak üzere bölgedeki politikalarının başarısız olmasına rağmen bölgedeki tüm savaşları kazandığını göstermeye çalışıyor. Bu bağlamda 2005 yılından bu yana İlham Aliyev'in gazabına uğrayan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Sağ ve Adalet Partisi lideri ve eski Sağlık Bakanı Ali İnsanov yaptığı açıklamada Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin izni vermediği müddetçe Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şuşa'ya gidemeyeceğini söyledi. Ankara'nın politikalarına bakıldığında Erdoğan hükümetinin sadece Kafkasya bölgesinde ve ancak Azerbaycan Cumhuriyeti'nde özel imtiyazlar kazandığı gerçeği ortaya çıkıyor. Elbette ki bu imtiyazları kazanabilmek Ankara'da iktidardaki siyasilerin uzun yıllardan beri kurdukları hayaldi. Aslında daha önce de Ankara'da Türk Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli liderliğindeki hükümetin siyasileri hatta Kuzey Aras'ta kalıcı bir varlık göstermek için büyük çaba sarf ettiler. Örneğin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türk Milliyetçi eğilimleri olan Cumhurbaşkanı Ebu'l-Fazl Elçi Bey'in kaçışı ardından Bakü'de iktidarı ele geçiren Haydar Aliyev hükümetine karşı darbe yaptılar. Fakat Bakü ve Ankara medya ve haber çevreleri bu konuda sessiz kalmayı tercih ettiler. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Devlet Bahçeli taraftarlarının gerçekleştirdiği darbenin hedefi ise Bakü yönetiminden Haydar Aliyev'i silmekti. Nitekim 1991 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını kazanmasından bu yana Türkiye, Kafkasya'da bu hedefe ulaşmak için büyük çaba sarf etti. Ebu'l-Fazl Elçi Bey'in 11 aylık yönetimi sırasında bile Azerbaycan Cumhuriyeti'nde güçlü bir şekilde varlıklarını sürdürdü. Ancak Ankara'nın bu arzusu İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanlığı döneminde gerçekleşti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO'nun Brüksel'de toplantısı ardından Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gitti. Türkiye, Ermenistan ile 44 günlük savaş sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yaptığı son yardımları adeta Bakü hükümetine ve Müslüman halkının başına kalkmıştır. Bu yüzden İlham Aliyev'in hükümetini küçücük yardımları karşılığında hükümetten ve Aras Nehri'nin kuzeyindeki Müslüman halktan özel çıkarlar talep etmesi ise dikkatlerden kaçmıyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz bayrak yürüyüşü ve Siyonist rejimdeki çatlaklar etrafında. ...15 Haziran Salı günü işgal altındaki Kudüs'e düzenlenen bayrak yürüyüşü, işgal altındaki topraklarda bazı çatlakların var olduğunu daha net bir şekilde gözler önüne koydu. Siyonist işgalci yerleşimciler işgal edilen Kudüs'te bayrak yürüyüşünü düzenlediler. Naftali Bennett'in yeni kurulan kabinesi yürüyüşe izin vermişti. Yapılan yürüyüş sadece Filistinler ile İsrail rejimi arasındaki gerginliği yükseltmekte kalmadı. Aynı zamanda Siyonist terörist yerleşimciler toplum içinde de hiçbir uyum olmadığını ve birçok çatlak olduğunu gösterdi. Bayrak yürüyüşüne katılanlardan Likud Partisi taraftarları yeni başbakan Naftali Bennett'e karşı "Bennett haindir ve Bennett yalancıdır" gibi sloganlar attılar. Bu yüzden bayrak yürüyüşü İsrail'in yeni koalisyon kabinesini kırgaladığını, yanı sıra toplum içinde ve İsrail rejimi iktidarı yapısında siyasi ayrışmanın yoğunlaştığını gösterdi. Aslında bu ayrışma uzun zaman önce Naftali Bennett'in, Bennett ve Gideon Sa'ir gibi kişilerin Likud Partisi'nden ayrılıp yeni partiler kurmasıyla başlamıştı. Korsan rejimde yeni kabine kurma süreci bu siyasi bölünmenin doruk noktası oldu. Zira Liberman, Bennett ve Sa'ir gibi savcılar sağa karşı çıkarak yeni bir kabine kurmak için sol ile ittifak kurdular. sahte rejim İsrail'in yeni başbakanı Bennett'e karşı atılan sloganlar aradaki uçurumun büyüdüğünü ve işgal altındaki topraklarda siyasi bütünlüğün yok olduğunu kanıtladı. Tüm bunlara ilaveten Salı günü yapılan bayrak yürüyüşü, işgal altındaki topraklarda Arap ve Yahudi sakinleri arasında uçurumu da gözler önüne serdi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün eski kapılarından Babel Amud bölgesinde Siyonist yerleşimciler bayrak yürüyüşü sırasında Araplara ölüm sloganlar attılar.
Buna karşılık işgal altındaki topraklarda Arap Değişim Hareketi'nin başkanı Ahmet El Taybi, bayrak yürüyüşünü eleştirdi ve Kudüs'te ve meydanlardaki tek yasal bayrağın Filistin bayrağı olduğunu vurguladı. Ram olarak bilinen Birleşik Arap Listesi, yeni Siyonist rejim İsrail kabinesinin kurulması lehine oy kullanmışken, bayrak yürüyüşünde Araplara ölüm sloganları atıldı. Dolayısıyla Araplara ölüm sloganının İsrail toplumunda sadece etnik bir bölünme değil, aynı zamanda siyasi bir çatlak olduğu da söylenebilir. Zira İsrailli Arapların güven oyu Benjamin Netanyahu ve Likud Partisi'nin devrilmesine yol açtı. Üçüncü konu bayrak yürüyüşünün çakma İsrail rejimi ırkçılığının göstergesidir. Bayrak yürüyüşü düzenleme fikri Kudüs ve Batı Şeria'daki yerleşimleri destekleyen aşırılık yanlısı bir Yahudi olan Yehuda Hazani tarafından ortaya atıldı. Hazani Amerika'da faaliyet gösteren Siyonist hareket Guş Emunim'in kurucularından biridir. Bu parti bazı dinci Siyonist generalin işbirliğiyle Siyonist gençleri işgalci rejimin ordusunda hizmet etmeleri için topladı. 1992'de Hazani'nin ölümünden sonra yürüyüş onun her yıl anılması, işgal yerleşim çalışmaları ve dini Siyonizme destek hareketi haline geldi. Dolayısıyla bayrak yürüyüşünün tasarlayanları ve organizatörleri Siyonist ırkçılardır. İşgal altındaki topraklarda Arap Değişim Hareketi'nin lideri Ahmet El Taybi, konu hakkında yaptığı açıklamada bayrak yürüyüşü bir işgal ve Yahudi ırkçılığının bir işaretidir dedi. Bu ırkçılık, sahte İsrail rejimin cinayetlerinin ana nedenlerinden ve temellerinden biri olduğu kadar, aynı zamanda işgal altındaki topraklarda siyasi ve sosyal bölünme sürecinin güçlenmesine de sebep oluyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Hordat 1400, Hicri Kameri 6 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 17 Haziran 2021 Perşembe. ...42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Hordat 1358'de İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni, İran'ın bağımsızlığı ve kendine yeter hale gelmesi ve köylerde fakirliğin ortadan kalkması amacıyla yapılandırma cihadı teşkilatının kurulması emrini verdi. İmamın bu emrinin yayımlanmasının ardından halkın çeşitli kesimlerinden özellikle öğrenciler, gençler ve eğitimli kimseler İran'ın gelişmemiş bölgelerinin yapılanması, onarılması ve fakirliğin ortadan kaldırılması yolunda bir araya geldiler. Yapılandırma cihadı İslam İnkılabı'nın temelini oluşturuyor. Söz konusu teşkilat Irak'ın İran'a dayattığı 8 yıllık savaş döneminde değerli hizmetler sundu ve İran topraklarının bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunması yolunda geniş katkıları oldu. Yapılandırma cihadı teşkilatı Hicri Şemsi 1362'de bakanlığa dönüştü. ve 1379'da Ziraat Bakanlığı ile birleşti ve nihayet Ziraat Cihadı Bakanlığı adını aldı. ...39 yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Hordak 1361'de İran'da İslami Azad Üniversitesi kuruldu. İran'da İslami Azad Üniversitesi'nin kurulma düşüncesi ilk olarak İran'daki üniversitelerin İslami toplumunda ileri sürülüp ardından İran İslami Şura Meclisi'nin eski başkanı Ayetullah Rafsanjani'nin girişimleriyle sonuca ulaştı. Sekiz yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Hordat 1392'de İranlı ünlü musiki hocası Üstad Celil Şehnaz vefat etti. ...128 yıl önce bugün Hicri Kameri 6 Zilkade 1314'te Arif ve Ahlak Üstadı Mirza Bülhasen Cilve vefat etti. ...91 yıl önce bugün Hicri Kameri 6 Zilkade 1351'de İranlı mütekellim fakih Ayetullah Mirza Sadık Ağa Müçtehit Tebrizi vefat etti. Hicri Kameri 1273'te Tebriz kentinde dünyaya gelen Tebrizi 19 yaşında büyük kardeşiyle birlikte Necef-i Eşref kentine gitti ve orada 24 yıl kaldı. Tebrizi Rıza Han rejimiyle mücadelesinden dolayı Kürdistan'a sürgün edildi. ...148 yıl önce bugün 17 Haziran 1873'te İngiliz Roma yazarı ve siyasetçisi Edward Leighton hayata veda etti. ...96 yıl önce bugün 17 Haziran 1925 tarihinde mikrobik ve kimyasal silahların kullanılmasını yasaklayan anlaşma Cenevre'de imzalandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Eski Büyükelçi Faruk Loğlu, Erdoğan-Biden görüşmesini değerlendirdi.
Karar.
Babacan, yarın seçim varmış gibi hazırız.
Star.
Tarihi görüşme sonrası Amerika'dan S-400 açıklaması.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Esfender Korkmaz 15 Haziran tarihli Yeni Çağ gazetesinde dövizde spekülatif altyapı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye baştan beri oligopol piyasa yapısı var, stokçuluk var, spekülatif boyutta sıcak para hareketleri oldu. Başta kurumsal devlet olmak üzere yapısal sorunlar var. Yargıya siyasi müdahale ve başkanlık sistemiyle otokrasinin tırmanması için tuzu biber oldu. Yeni liberal politikalar dalgalı kur politikası ve özellikle planlamanın rafa kaldırılması Türkiye'nin bu yapısı içinde istikrar getirmedi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Finans sektörü, reel sektör dengesi bozuldu. Finans altyapısı da bozuldu. 4 aylık cari açık 9 milyar 576 milyon dolar oldu. 2021 yılında 30 milyar dolar olur. Buna karşılık başta turizm gelirleri olmak üzere döviz gelirleri düşük kalıyor. Bu sene ilk 4 ayda yalnızca 1 milyar 143 milyon dolar doğrudan yabancı sermaye girişi oldu. Bunun 1 milyar 174 milyon doları gayrimenkul satışlarından geldiği için fiziki yatırımlar ve hazır şirketleri satın almak için sermaye girişi eksi oldu. Yani sermaye çıkışı oldu. Doğrudan yabancı yatırım sermayesi girişi uzun dönemli ve kalıcı olduğu için dış borçların ödenmesinde etkili bir finansman aracıdır. 2020 ilk 4 ayında portföy yatırımlarında net çıkış 8 milyar 706 milyar dolar olmuştu. Bu senede 2 milyar 115 milyon dolar çıkış oldu. Türkiye geçen sene ve bu sene ilk 4 ayda net dış borç ödeyen ekonomi oldu. Faiz yükünden kurtulmamız için bu olumlu bir süreçtir. Buna karşılık döviz talebini arttırdı ve kur artışına neden olduğundan olumsuz bir sonucu da var. Dahası net dış borç ödememiz kaynak kaybına neden oldu. Yine ilk 4 ayda net hata ve noksan kaleminden 7 milyar 181 milyon dolar kaynağı belirsiz döviz girişi oldu. Merkez Bankası rezervleri de 2 milyar 287 milyon dolar azaldı. Nisan ayında Merkez Bankası net rezervleri eksi 39 milyar 842 milyon dolar oldu. Merkez Bankası rezervlerinin erimesinde cari açık etkili olmakla birlikte bizde özellikle Merkez Bankası'na müdahale edilmesi ve rezervlerin hazine ve kamu bankaları aracılığı ile satılması sorunu daha etkili oldu.
İbrahim Halil Ekşi 15 Haziran tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Bir işsi işsizlik mi?" dedi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Geçenlerde işsizlik rakamları açıklandı. İşsizlik oranları yaklaşık %1 artarak %14'e dayanmış durumda. Türkiye genelinde 15 yaş ve üzeri yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişi oldu. Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla %25,6. Yani resmi rakamlara göre her 4 gençten birisi işsiz diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Rakamlar çok düşündürücü ve işsizlik gerçeğinin birçok farklı boyutları var. İnsanların umutlarının tükenmesinden ve aidiyet duygularının zayıflamasına ve buna bağlı yurt dışına çıkış, kaçışa, intihar, hırsızlık ve evlenme yaşının ilerlemesi gibi sosyal sorunlardan devlete olan dolaylı maliyetlere kadar farklı boyutları içinde barındırıyor. İşsizliği azaltmanın en önemli yolu reel sektörü daha cazip kılmak ve insanların reel sektöre yatırım yapmasını sağlamak. Bu, ticaret ile, hizmetle, tarımla veya sanayi ile olur. İthalattan ziyade yerli üretimi, emeği ve hizmeti önceliğe almakla olur. Kısa vadede ucuz ithal ürünler, iç piyasada enflasyonla mücadele anlamında size katkı sağlayabilir veya ithalat sopasını kullanarak içeridekilere ayar mesaj verebilirsiniz ancak bu uzun vadede işsizlik olarak karşınıza çıkacaktır. İşin bir de eğitim boyutu var. 27 yıldan bu tarafa yüksek öğretimin içinde olan birisi olarak şunu söyleyebilirim. Ülke olarak kabul edelim veya etmeyelim, eğitim planlarımız, ekonominin gidişatına göre yapamıyoruz ve bu uzun süreden beri yaşadığımız bir sorun. Mesela tarımsal üretimde istediğimiz noktada değiliz veya tarım ürünlerini, katma değerli sanayi ürünlerini dönüştürme noktasında sorun yaşıyoruz. Hal böyleyken bildiğim kadarıyla 40'tan fazla üniversitede ziraat fakülteleri açıyoruz. Benzer şekilde deniz mahsullerinde durum aynıyken su ürünleri fakülteleri açıyoruz. Daha söz konusu kısmen daha az rantbal olan birimlere ayrılan kaynaklara girmiyorum. Bir hatıramı anlatayım. Yanlış hatırlamıyorsam 1994 yılında lisans öğrencisiyken YÖK öğrencilerden aldığı harçları ciddi oranda arttırmıştı. Durumdan rahatsız olan bazı arkadaşlar sokağa çıkmış durumu protesto ediyorlardı. Ertesi gün derste kamu maliyesi hocamız bu arkadaşlara hitaben bir üniversite öğrencisinin devleti olan yüksek maliyetinden bahsetmişti. Evet, şu anda üniversite öğrencilerin büyük kısmından harç alınmıyor ancak bu harcamaları devletimiz finanse ediyor. Kanımca olması gereken reel sektörün dinamiklerini dikkate alarak eğitim planlarının yapılması. Ek olarak eğitim planlarını yaparken meslek örgütlerinin de görüşlerinin alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü reel kesimin nabzını onlardan daha iyi tutan yoktur. Onlardan gelecek geri dönüşlere göre ya yeni bölümler açılacak ya da hali hazırdaki bölüm dersleri veya içerikleri revize edilebilecektir. Bu konuda üniversite adaylarının tercihleri de önemli bir kriter. Diğer bir ifadeyle tercih edilmeyen bölümlerde ısrarcı olmamak, o birimlere yatırım yapmamak ciddi tasarruf sağlayabilecektir. Bir köşe yazısında takdir ederseniz işsizliğin tüm boyutlarını ele almak, tüm çözüm yollarını irdelemek imkansız. Ancak şunu ifade edebiliriz, eğer işsizlik sorununu çözemezsek veya gecikirsek veya en kötüsü görmezden gelirsek, inanın bu yaşadığımız işsizlik maliyetleri daha da katlanarak artacak, çözüm daha da zorlaşacaktır.
İshak Koç, 15 Haziran tarihli Milli Gazete'de betonlara dadanan bir neslin ahfadı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bugünün insanı tüm olumsuz şartlar için bize gelişi böyle deme lüksüne sahiptir. Atalarından tevarüs eden edilgin tutum sadece yaşadığı zamanı değil geleceğini de şekillendirir. Bağnazca bağlandığı otoriterleri kutsallaştırma içine itildiği hiçbir şarta isyan etmeye, bir başka yaşam formu düşünememe gibi edilginlikler geçmişten miras kalmıştır diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Muhtemelen insan geçmişinden hangi mirası devralmışsa o doğrultuda ilerleme kaydeder. Babasını madende kaybetmiş bir çocuk, babasını ortadan kaldıran madeni hepten kapatmayı, kapattırmayı düşünmez. Aksine bir gün madende patron olmayı, mezkur madenin yetkili bir çalışanı, mühendisi, CEO'su, ustabaşısı, sendika temsilcisi olmayı tahayyül eder. Ve bu örnekten yola çıkarak denebilir ki, içinde bulunduğumuz, içinde hiçbir surette çıkamadığımız şartlarda tıpkı şimdiki zamanın insanı gibi onların nesilleri de ezilecek, zulüm görecek, akla hayale gelmedik haksızlıklara uğrayacaktır. Bu kadarının dahi farkına varamayan şimdinin yaşayanları nesillerinden olağanüstü işler başarmasını bekler. Mağduru oynayan mafyatik tipler dahi belli yaşın altındakileri doğru konuşur ki kendilerinin yapamadıklarını onlar yapabilsin. Oysa gençliğe sirayet edecek olan ancak atalarından tevasül eden kötülükler, beceriksizliklerdir. Doğduğundan kendisine borç çıkarılan, kullanmadığı hayatın vergisini ödeyen, aldığı nefes bile başkalarının iradesine bağlanan insandan yaşam adına ne gibi bir beceri bekleyebilir? Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler sadece içine dahil edildikleri slogan itibariyle bile kategorize edilmiş, kısıtlanmış, ayrıştırılmıştır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ahmet bin Musa Şah Çırak Hazretlerini Anma Günü özel programı.
Hicri kameri 6 Zilkade, Ehlibeyt imamlarının 7.'si Hazreti Musa Kazım Aleyhisselam'ın evlatlarından ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın kardeşi Hazreti Ahmet bin Musa'nın veladet yıl dönümüdür.
Bu sohbetimizde bu İmamzade'nin hayatı hakkında sizlerle konuşacağız.
Hicri 7. asrın başlarında Emir Mukarrebuddin Mesud, Şiraz kentini geliştirme işlerine başladı. Şerif ve sorumlu biri olan Mesud, Salgurluların başkenti olan Şiraz kentini temizlemeye ve güzelleştirmeye çalıştı ve eski evleri onarırken yıkılanları inşa etti. Kenti yıkıntılar ve topraktan temizlerken kafasından aldığı bir kılıç darbesiyle öldürülen uzun boylu ve güzel bir genç adamın taze cesediyle karşılaştılar. İşçiler genç adamın cesedini topraktan çıkarıp konu hakkında Emir Mesud'a haber saldılar. Emir bazı yetkilileriyle birlikte yıkıntıların bulunduğu yere gitti ve uzunca yapılan araştırmaların ardından üzerinde El-İzzetullah Ahmet bin Musa yazılı yüzük gibi bazı kanıtlara dayanarak cesedin İmam Rıza Aleyhisselam'ın kardeşi Ahmet bin Musa'ya ait olduğu anlaşıldı.
Emir Mukarrebuddin Mesud'un emri üzerine orada onun pak cesedine namaz kılındı ve Şiraz kentinin alimleri ve büyüklerinin katıldığı cenaze töreniyle saygıyla toprağa verildi. Ardından orada büyük ve güzel bir bina yapıldı. Böylece ziyaretçiler orada bu imamzadeyi ziyaret ederek ibadet edebildiler. Bazı tarihçiler bundan önce Ahmet bin Musa aleyhisselamın kabrinin Buveyh oğullarının en tanınmış hükümdar olan Azizü'd-Devle Deylemi döneminde ortaya çıktığını belirtiyorlar. Fakat zaman aşımı ve yaşanan depremler nedeniyle mezarının yeri gözlerden gizlendi ta ki Hicri 745 yılında tekrar ortaya çıkartıldı.
Şahçera ve Seyyid el-Sadat el-Azem olarak da bilinen Seyyid Emir Ahmet Ehlibeyt imamlarının 7.'si, İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın muhterem evladı ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın erkek kardeşidir. Bu imamzadenin doğum tarihi tam olarak bilinmiyor fakat bazı kaynaklar 6 Zilkade ve Medine'de doğduğunu belirtiyorlar. Annesi Ümmü Ahmet olarak bilinirdi. Ümmü Ahmet'in 3 evladı vardı. Ahmet, Muhammed ve Hamza fakat Ahmet bin Musa'nın yüksek konumu itibariyle ona Ümmü Ahmet olarak hitap ediyorlardı. Ümmü Ahmet ayrıca İmam Musa Kazım aleyhisselam tarafından çok sevilir, o Hazret'in tamamen güvendiği biriydi. Nitekim Abbasiler döneminin baskı ve Hafakan döneminde o Hazret'in sırlarının adeta kapalı kutusuydu.
Ahmet bin Musa cömertliği ve cesareti nedeniyle babasının her zaman övdüğü yüksek konumlu ve dindar şahsiyetlerden biriydi. Cömert, cesur, erdemli, dindar ve zengin bir şahsiyet olan Ahmet bin Musa kendi mübarek elleriyle Kur'an-ı Kerim'i yazdı. Ayrıca bizzat babası ve kıymetli atalarından naklen birçok hadiste nakletmiştir.
Abbasi döneminin özelliklerinden biri farklı mezheplerin ortaya çıkmasıdır. Bu dönemde başlıca Şii mezhepleri ortaya çıktı. Zira Abbasi halifelerinin yöntemi ve karakteri böl yönet politikasına uygun olarak her zaman kitleler arasında siyasi ve dini farklılıkları kışkırtmaya yönelikti. Onlar aynı zamanda ehlbeyt imamlarını sürgün veya hapsederek iktidarlarını arttırmaya ve ehlbeyt aşıklarını daha da zayıflatmaya çalıştılar.
İmam Musa bin Cafer aleyhisselamın Harun-ı Reşid tarafından garibane şehadeti ardından İmam Rıza aleyhisselamın bilge tutumundan yanlış anlayışa sahip olan bazıları Ahmet bin Musa'yı kendi imamları olarak bildiler. Onların seçimleri sadece siyasi tutumlardan değil o dönemdeki diğer bazı yaygın inançlarda bu konuyu yoğunlaştırdı. Şiilerden ve Ehlibeyt aşıklarından bir grup, Ahmet bin Musa'nın faziletlerini ve sevilmesinin muhterem babası İmam Musa Kazım aleyhisselamın gözünde görmüşlerdi. Diğer yandan da onun imamın vasilerinden biri olduğunu sayılması nedeniyle imametin Hazreti Musa Kazım aleyhisselamın şehadeti ardından Ahmet bin Musa'ya ulaşacağını savunuyorlardı. İşte bu yüzden Ahmet bin Musa'nın evine koşarak kendisine biat ettiler.
Ahmet bin Musa başta görünüşte bunu kabul etti ve camiye giderek onlardan biat aldı. Ardından minbere çıkarak fasih bir hutbe okudu ve halka hitaben şöyle dedi. Ey insanlar, sizin bana biat ettiğiniz gibi ben de kardeşim Ali bin Musa'ya biat etmişimdir. Babamdan sonra önder ve halefi odur. O Allah'ın velisi ve resulüdür. Bana ve size bir an önce onun emrine girerek ona boyun eğmemiz farzdır. Ahmet bin Musa'nın bu sözüyle herkes teslim oldu ve onun ardından camiden çıkarak İmam Rıza'nın huzuruna çıktılar ve o Hazret'e biat ettiler. Yaşananların ardından İmam Ali bin Musa aleyhisselam kardeşine dönerek hakkı gizlemeyip zayi etmediğin gibi Allah da dünya ve ahirette seni zayi etmeyecektir buyurdu.
Daha önce de belirttiğimiz gibi bu dönemde Abbasi halifeleri sinsi politikalarıyla başta Ehlibeyt aşıkları olmak üzere halkı daha fazla hakimiyet altına almaya çalışmıştı. Bu yüzden Harun-ı Reşid'in oğlu Mamun, kardeşini öldürerek hilafeti gasp etmenin ardından görünüşte veliahtlığı İmam Rıza aleyhisselama devretmek istedi. Ve imamı da Medine'den kendi hükümetinin başkenti olan Tus'a çağırdı. Fakat İmam Rıza aleyhisselamın hilafetinin ve velayetinin haklılığı çok zaman geçmeden insanlar için daha açık hale geldi. Bu yüzden Mamun daha fazla bu hakikate dayanamadı ve İmam Rıza aleyhisselamı şehit etmeye karar verdi.
Ahmet bin Musa, İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadeti öncesi o hazrete yardım için birçoklarıyla Medine'den Horasan'a doğru yola çıktı. Ahmet'in bu hareketinden Mamun kaygılandı, fakat her diyarda birçoklarının, özellikle Ehl-i Beyt aşıklarının Ahmet bin Musa ve kervanına katıldığını duyunca dehşete kapıldı. Bazı tarih yazarları Ahmet'e yaklaşık 15 bin kişinin katıldığını belirtiyorlar. İmam Rıza Aleyhisselam'ın kardeşlerinin hükümetin merkezine gelişini kendi hassas durumuna ciddi bir tehdit olarak gören Mamun, bütün hükümdarlarına kervanlarını hareket etmekten alıkoymalarını, yapabilirlerse onları Medine'ye geri çevirmelerini, aksi halde hepsini öldürmelerini emretti.
Mamun'un emri hangi şehre ulaştıysa kervan oradan çoktan geçmiş olurdu. Ta ki Ahmet bin Musa kervanı Şiraz kentine gelişinden önce hükümranın hükmü kente ulaştı. O dönemde Şiraz valisi Gatlak Han idi. Büyük bir ordu ile kentin dışına çıkarak Ahmet'in kervanının yolunu kesti. Bu sırada İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadet haberi Ahmet'e ulaştı. Bu yüzden yarenlerini toplayarak aldığı haberi onlarla paylaştı ve şöyle dedi: "Bunların hedefi Ali İbni Ebu Talib Aleyhisselam'ın evlatlarının kanını akıtmaktır. Sizlerden herhanginiz isterse geri dönebilir veya bir kaçış yolu biliyorsa gidebilir. Fakat ben bu şirretlere karşı cihat etmekten başka çarem yok." Fakat Ahmet bin Musa'nın tüm kardeşleri ve yarenleri o hazretin eşliğinde cihat etmeye hazır olduklarını söyleyince, o da yarenleri hakkında hayır duasında bulunarak, "Öyleyse mücadele için kendinizi hazırlayın," buyurdu.
Ahmet bin Musa aleyhisselam vefalı ve sadık yarenleriyle ardı ardına 3 savaşta zafer kazandı. Fakat Şiraz hükümranı Ahmet bin Musa'nın ordusundaki aşk ve fedakarlığına karşı savaşamayacağını anlayınca hileyle geri çekildiğini ve yenildiğini göstermeye çalıştı. Böylece Ahmet bin Musa'nın ordusunu kentin içine çekmeyi başardı. Ardından kentte Ahmet bin Musa'nın ordusunu tarumar ederek hepsini şehit ettiler. En son kişi olarak Ahmet bin Musa da arkadan başına indirilen kılıç darbesiyle şehit oldu. Ardından arkasındaki evi üzerine yıktılar. Böylece naaşı bir yığın molozun altında kaldı. Burası şimdi o hazretin türbesi ve mutahhar mezarıdır.
Hicri Şemsi 1386, miladi 2007 yılında Fars Eyaleti Halk Kültürü Konseyi'nde bir günün Şahçırak Günü olarak belirleme kararı alındı. Bu yüzden konu uzmanları o hazretin veladet gününü bunun için seçilmesini önerdiler. Böylece tarihçiler ve araştırmacılar kesin doğum tarihini belirlemek için araştırmalarına başladılar. Ancak bazı araştırmaların ardından uzmanlar kesin olmamakla birlikte Şahçırak doğum gününü 16 Zilkade olarak açıkladılar.
Böylece Ehl-i Beyt kerimesi Hazreti Masuma Selamullah Aleyha ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın kutlu veladet günlerinin başlangıcı ve sonu olan keramet 10 günü kapsamında bir günün Şahçırak günü olarak belirlenmesine karar verildi. Bunun üzerine Kültür Devrimi Yüksek Konseyi Ahmet bin Musa Şahçırağı anma günü olarak keramet 10 gününün 5. günü olan 6 Zilkade'yi Ulusal İslami Münasebet olarak Şahçırağ adıyla takvimlerde kaydetti.
Değerli dinleyiciler, Ahmet bin Musa Şahçırak Hazretlerini Anma Günü özel programını dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Thank you. kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Zeyd Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Zeyd Ali Hamenei, hayatın yol gösterici nur olan Kur'an-ı Kerim'e sarılma zaruretini belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Biz bugün Kur'an'a ihtiyacımız var. İslam toplumları ve İslam ümmetinin doğru yaşam yolu Kur'an'ı uygulamaktır. Bir rivayete buyuruyor, "Enne hazal Kur'ana hablullah." Kur'an'da söylediği "Ve atasimu behablillahi cemian ve la tefarraku" bu hablillah, işte bu Kur'an-ı Kerim'dir. "Ve huve nurul mubin." Nurun özelliği nedir? Ortamı aydınlatır, yolu insana gösterir. İnsan görme gücünü elde eder, basiret kazanır. Nur olmayınca gözde işe yaramaz ve faydası olmaz, zira bir yeri göremez. Biz akla sahibiz, çeşitli kabiliyetlere sahibiz, düşünce gücüne sahibiz ama eğer nur olmazsa bunlar bize yardımcı olamaz. Nur gerekir, bu nur Kur'an'dır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Zeyd Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Koronavirüs bize neler yaptı?
Muhterem dinleyiciler, Koronavirüs Bize Neler Yaptı isimli dizi sohbetimizin 3. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde koronavirüsün yarattığı korku ve panikten bahsedeceğiz.
Sınır tanımayan gazeteciler, raportörler hazırladıkları raporda en az 90 ülkenin koronavirüs salgını ile ilgili haberlerin medyada yer almasını engellediğini ve gazetecilerin bu hastalıkla ilgili bilgilere erişimini kısıtladığını belirtti. Bu durum dar boğazlar yarattı ve aynı zamanda medyayı da yeni koşullar ile karşı karşıya bıraktı.
Gerçekten de korkmamız gereken tek şey korkunun ta kendisidir. İşte bu cümle korku ve paniğin yayılmasının bir topluma verebileceği zararın ciddiyetle ilgili meşhur bir sözüdür. Korona salgında gördüklerimiz de bu çerçevede değerlendirilebilir. Yayılmaya devam eden koronavirüs dünya çapında medyanın ilgisini çekti. Peki bu medya halkın korkusunu pompalamada ne ölçüde rol oynadı?
Amerikalı bir yazar olan Catherine Chang, özellikle trajedik olaylar ve üzüntü verici gelişmeleri ele alan yaklaşık 10 yıldır gazetecilikle duyguların rolünü incelemektedir. Medyanın krizleri ele alma biçiminin hayatlarımız üzerinde büyük etkisi olduğuna inanıyor. Bu etki günlük konuşmalarımızda da rol oynadığı kadar duygularımızda da özellikle korku duygusunda da belirginleşmektedir.
Korku genellikle kişisel olarak deneyimlediğimiz bir duygudur. Ancak bazen sosyal ve kolektif bir duyguya dönüşebilir. Sosyal gruplar ve ağlar aracılığıyla yayılan bu duygu diğer tüm duygular kadar bulaşıcıdır ve hızla yayılabilir. En son araştırma projesinde şu an korona salgının ilk günlerinden beri dünyaca ünlü 100 İngilizce medya kuruluşundan 9300 makaleyi incelemiştir ve dünyanın önde gelen medyasında koronanın nasıl işlendiğini ele almıştır.
Catherine Chang'ın araştırmasının sonuçları koronavirüsün medyada yer almasında korku hissinin önemli bir rol oynadığını gösteriyor. 1066 makalede korku gibi kelimelerin veya korku ve panikle ilgili kelimelerin kullanıldığını tespit etmiştir. Bu sözcüklerin kullanılmasının yanı sıra bu makalelerde korona sonrası durumu tanımlamak için sıklıkla korku uyandıran literatür de kullanılmıştır.
Araştırmaları ölümcül virüs ifadesinin 50 makalede kullanıldığını gösteriyor. Halbuki korona kaynaklı ölü sayısı hala gripten hayatlarını kaybedenlerin sayısına ulaşamadı. The Sun ve Daily Mail gibi gazeteler de içeriklerinin yanında daha fazla fotoğraf kullandıkları için bu korkuyu pompaladılar.
Ancak dünyanın başka noktalarında bazı anlatılar korkuyu etkisiz hale getirmeye ve azaltmaya yönelik olmuştur. Bu bağlamda güven duygusu aşılanmak istenmiştir. Örneğin Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, korkunun yayılmasına karşı tetikte olma zaruretine yaygın bir şekilde değindi ve şöyle bir açıklamada bulundu. Korku yoğunlaştığında paniğe dönüşebilir ve her şeyi daha da kötüleştiren işler yapmamıza neden olabilir. Söylenti yaymak, maskeleri stoklamak ve ayrıca belirli grupları suçlamak yapılabilen yanlışlar arasındadır.
Koronavirüs hakkındaki raporlarda merkezi bir odak noktası olarak korkunun ortaya çıkması, salgının medyada yer almasının çoğu durumunun aslında koronavirüs salgında gerçekte neler olup bittiğine dair doğru bilgilerden ziyade halkın korkusunun bir yansıması olduğu gerçeğini yansıtıyor. Bir pandemik virüs karşısındaki belirsizliğin insanları yaygın bir korkuya sürükleyebileceği doğrudur. Çünkü tahmin edilemez ve bilinmezdir. Ancak tüm medya uzmanlarının vurguladığı nokta, yanlış haberlerin ve yanlış bilgilerin yayılmasının çoğu virüsün yayılmasına etki etmenin yanı sıra korku ve panik gibi bulaşıcı duyguları da büyük ölçüde yayabilir. Çünkü bir toplumda medyanın sunduğu haberler sosyal tartışmaların önceliğini belirler. Tüm araştırmalar medya tarafından ciddiye alınan konuların topluluk tarafından da önemli sayıldığını gösteriyor. Başka bir ifadeyle haberler bize nasıl düşündüğümüzü belirtmeden bize ne düşünmemiz gerektiğini söyler ve dayatır.
Thank you.
Dünya kamuoyunun yönetimiyle ilgili medya tartışmalarında teşhis gücüne sahip herhangi bir kişinin aklı belli bir olgu ve olay ile ilgileniyorsa, bu olay veya olgu istisnai durum sayılır. Şu anda 5 yaşındaki bir çocuktan 100 yaşındaki bir kadına kadar dünyadaki herkes korona hususunda endişeli. Koronavirüsü modern dünyada medyayı saran bir kriz yaratmış ve birçok basılı ve dijital medyanın faaliyetleri dünyadaki korona yaygınlığından güçlü bir şekilde etkilenmiştir. Küçük medyalar eski hafif gelişme hızlarını kaybetmiş, büyük medya korona etrafına dönmeye başlamış ve haber çeşitliliği büyük ölçüde azalmıştır.
Koronavirüs pandemisiyle nasıl başa çıkılacağı aşağı yukarı kriz gazeteciliği sahasına girmektedir. Koronavirüs bu tür gazetecilik ilkelerine göre yorumlanabilir ve haberciliği yapılabilir. Korona nihayetinde sel, deprem ve savaşlar gibi diğer insan fenomenlerinden ve felaketlerinden çok da farklı değildir. Tek farkı bir depremde veya savaşta bir gazetecinin savaştan zarar görenlere ve depremzedelere yaklaşabilmesidir. Ancak artık gazetecilerin koronavirüs hastalarına yaklaşması mümkün değildir. Böylece herhangi bir medya kuruluşu haber yapacaksa koronavirüs haberlerini mesafeye uyarak yapacaktır. Bu bağlamda muhabirler olabildiğince hastanelere gönderilmemeli, virüs bulaşma zincirini bozan sosyal mesafeyi ihmal etmemeleri gerekir.
André Fontaine Le Monde, uluslararası servisinin sorumlusu iken Kore Savaşı'nın haberlerini yaymak için uçaktan paraşütle atladı. Ancak korona salgını karşısında gerçekten böyle bir şey yapmak mümkün mü? Medyada ve gazeteciler de mevcut durumda daha az riske girmenin sebebi koronanın neden olduğu panik değil midir? Belki bu yüzden olabilir. Çünkü savaş ne kadar tehlikeli olursa olsun bilinmeyen bir fenomen değil, koronavirüs salgını ise bilinmeyen bir düşmandır.
Koronavirüs krizi medya sektöründe medya işlevlerini açıkça değiştirmiştir. Muhabirin korona zincirindeki rolü neredeyse ortadan kalkmıştır. Medya organlarının çoğu hükümetlerin verdiği istatistiklerle yetinirler. Dünya Sağlık Örgütü, hükümetlerin istatistiklerinden memnun, hatta dedikodu yaymaya, sahte ve güvenilmez haberler üretmeye karşı medyayı da uyarmaktadır. İşte bu durum haberlerde ciddi hükümet müdahalesi anlamına gelir.
Dijital medyanın egemenliği nedeniyle basılı veya kağıda dayalı medya zaten kriz yaşıyordu. Ancak koronavirüs pandemisi tüm medyayı tehdit altına aldı. Bu tehdit tabii ki kağıda dayalı basılı medya için daha büyük tehlike yarattı. Örneğin Japonya, Güney Kore, Malezya, Singapur ve Endonezya'da gazeteler korona ortaya çıkmadan önceki duruma sahip değildir. Haber odaları neredeyse kaldırıldı ve uzaktan çalışma epey arttı. Uluslararası haber ağları bile dünyanın her yerindeki muhabirlerini yeni protokollerle yönetiyor ve bunların çoğunu da uzaktan, evden çalıştırıyor.
Buna rağmen koronavirüs basını zayıflatma sürecini yoğunlaştırsa sahada çalışanlara da önemli dersler verdi. İletişim karşıtı bir fenomenle karşılaşırlarsa nasıl tepki vermeli ve nasıl uyum sağlamalı gerektiği dersini verdi. Koronavirüs sanal ortam ve iletişim teknolojilerinin kullanımını artırdı ve medyaya izleyicileriyle iletişim kurmak için daha fazla sanal alanı kullanmaları gerektiğini hatırlattı.
Koronavirüs döneminde görüntü ve video alanının yazılı ve metin alanı üzerindeki hakimiyeti geçmişte meydana geldi ve önce çıkabileceği iddia edilen olaylardan biriydi. Ancak korona pandemisi döneminde filmler, hareketli görüntüler ve hatta fotoğrafların yazılı metninden çok daha fazla ilgi gördü, izlendi. Yani görüntünün metin üzerindeki hakimiyeti bu alanda meydana gelen özelliklerden biriydi.
Kriz gazeteciliğinde önemli bir ilke, felaketin sonuçlarının sadece felaketle ilgili haberler şeklinde değil, yan etkilerinin de ele alınması gerektiğidir. Şu anda dünya çapında koronavirüs yüzünden aile fertlerinden biri kaybedenlerin ve cenaze törenini bile yapamayanların neler duyduğunu kaç kişi bilir?
Mevcut durumda kriz muhabiri bu olayları kayıt edebilmeli ve bu krizin tüm insanlar ve yaslı aileler üzerindeki etkisini ele alabilmelidir. Gazeteciler paniği önlemek veya küresel korkuyu kışkırtmak için mevcut durumda raporlarının çoğunu yayınlayamayabilirler. Ancak bunlar daha sonra rapor ve kitap şeklinde yayınlanacak hikayelerin taslağı olabilir.
Medya uzmanları korona krizinden sonra gazetecilikte drama literatürünün artacağını tahmin ediyor. Çok yakın bir gelecekte bu genel krizin birçok fotoğrafının yayınlanacağını göreceğiz. Şu anda yayınlanmayan fotoğraflarla karşı karşıya olacağız. Peki bu fotoğraflar neden şimdi yayınlanmıyor? Çünkü bu perde arkası durumdur. Bu tür fotoğrafları yayınlamanın insanlık trajedisini yoğunlaştıracağını ve hükümetleri ve sağlık personelini olası bir zayıflamaya maruz bırakacağını bilen vicdanlı ve mesleki ahlaka sahip gazeteciler bunu akıllı bir şekilde yapmazlar. Bu nedenle bu tür muhabirler bu tür fotoğrafları şimdilik çekmecesinde tutmayı ancak saha raporlarını hazırlayıp kaydetmeyi tercih ediyor. Hiç şüphesiz gelecekte dünya medyasında bu günler ile ilgili dramatik raporlar, sinema, tiyatro, roman ve benzeri eserlerin ortaya çıkmasına neden olacaktır.
Muhterem dinleyiciler, koronavirüs bize neler yaptı isimli dizi sohbetimizin 3. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine, hiçbir ülkenin seçimleri İran gibi istikbarın saldırısına uğramamaktadır dedi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yurt dışında yaşayan İranlıların seçimlere katılmaları için en üst düzeyde hazırlıklar yapıldığını söyledi. İran'da yarın yapılacak olan Cumhurbaşkanlık seçimi adaylarından Said Celili seçimlerden Seyyid İbrahim Reis'i lehine çekildiğini duyurdu. İslam İnkılabı rehberi ve Veli Fakih'in Hac ve Ziyaret İşleri Kurumu'ndaki temsilcisi, hac merasimine katılmanın İranlı hacıların adaylarının hakkı olduğunu belirtti. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi, İran ile nükleer müzakerelere katılma talebinde bulundu. Viyana'da uluslararası kuruluşlarda Rusya'nın daimi temsilcisi Ulyanov, İran'ın yakında İsviçre kanalına ihtiyacı kalmayacağını belirtti. İran Sağlık Bakanı Said Nameki, İran İslam Cumhuriyeti'nin yerli bilgilere dayanarak yaptırım sırasında 100 yıllık yol kat ettiğini söyledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler.
Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.